Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Ta Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 19 Behmen 1401 Hicri Kameri 17 derece 1444 Miladi 8 Şubat 2023 Çarşamba. Bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla gazeteci Sayın Nevzat Bingöl ile Türkiye'deki deprem felaketi üzerinden yap röportaj, İran basından seçmeler, haftanın bakışı, Türkiye gündemi isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Türkiye ve Suriye'de depremden hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. İslam İnkılabı rehberi Türkiye ve Suriye halkına taziye mesajında bulunarak İran'ın desteklerinin süreceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Reisi Türkiye ve Suriye'ye tekrar başsağlığı dileğinde bulundu. İran'dan Türkiye insani yardımlar sürüyor. Ayetullah Sistani Türkiye'ye taziye mesajı gönderdi. Ve İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Azerbaycan Cumhuriyeti Konsolosu'nun kapatılacağını yalanladı. Şimdi haberler.
Türkiye ve Suriye'de depremden hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük deprem felaketini yaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir haftalık yas ilan ettiğini duyurdu.
Altyapının yeniden ayağa kaldırılmasında görev alacak binlerce iş makinesi ülkemizin dört bir yanından bölgeye doğru hareket halindedir. Sivil toplum kuruluşlarımızın depremin ilk anından itibaren gösterdikleri samimi gayretinde yakın şahidiyiz. Arama kurtarma çalışmalarında mesafe kat edildikçe maalesef ölü ve yaralı sayımız da artıyor. En büyük tesellimiz şu ana kadar 8000'in üzerinde vatandaşımızın enkaz altından sağ olarak kurtarılmış olmasıdır. Enkaz altından çıkartılan yaralılar bölgedeki ilk müdahalelerin ardından Mersin, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkemizin diğer yerlerindeki hastanelere gönderilerek tedavi altına alınıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yaşadığımız bu büyük felaketin milletimizce çektiğimiz acısına hürmeten, dünden başlayarak önümüzdeki pazar gününe kadar bir hafta sureyle milli yas ilan ettik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından açıklamalar devam ediyor. Son açıklanan verilere göre 40.910 kişi ise yaralandı. Deprem bölgelerinde teyakkuz sürerken enkaz altında kalanları kurtarma çabaları da devam ediyor. Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada il bazında vefat ve yaralı sayılarını açıkladı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre çalışmaların devam ettiği AFAD Kahramanmaraş merkezli depremde 7.108 kişinin hayatını kaybettiğini, 40.810 kişinin yaralandığını, yıkılan bina sayısının ise 5.775 olduğunu açıkladı. Bu arada birçok ülke de Türkiye'ye yardım malzemesi gönderdi. Kasım Alcan, İstanbul.
Tarhan Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz sürüyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi Türkiye ve Suriye halkına taziye dileğinde bulunarak İran'ın desteklerine devam edeceğini söyledi. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi İslam devrimi zaferinin 44. yıl dönümü fecr günleri münasebetiyle bu sabah Tahran'daki İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde İran ordusu hava kuvvetleri komutanları ve personelleri ile görüştü. Ayetullah Hamine'yi İran ordusu hava kuvvetleri komutanlarının 8 Şubat 1979'da saygı ve bağlılık için İmam Hümeyni ile yaptığı görüşmeye atıfta bulunarak bu olayın İslami hareketin zafere ulaşmasına etkili bir kapı açtığını söyledi. İran ordusu hakkında Ayetullah Hamine'yi ordunun halkımızın yanına durması gerekiyordu ve böyle de oldu. İran ordusu aynı zamanda devrimci olarak kaldı. Bu çok önemli, zira her zaman devrimci olarak kalmanın önemine vurgu yapıyordum dedi. İslam İnkılabı rehberi bugün ordumuz devrimin ilk günlerine göre çok daha devrimci, inançlı ve hazırlıklıdır ifadesini kullandı. Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremlere değinen Ayetullah Hamine'yi Türkiye ve Suriye halkına taziye dileğinde bulunarak depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. İran tarafından insani yardımlar gönderildi ve desteklerimiz devam edecektir diye konuştu.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i bir kez daha Suriye ve Türkiye halkı ve hükümetlerinin çok sayıda kayıp ve yaralanmaya ve maddi ve manevi hasara yol açan depremden dolayı başsağlığı dileğinde bulundu. Bugün Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Reis'i İslam İnkılabı Zaferiye dönümünü kutlayarak bu sene 6 uydunun uzaya fırlatılmasının kaynak eksikliklerine rağmen değerli ve takdire şayan bir girişim olduğunu, bunun aynı zamanda ülkenin bilimsel ve teknolojik ilerleme yolunda hareketin somut bir örneği olduğunu söyledi. Reis'i İslam İnkılabı rehberinin aralarında son olaylara karışan sanıkların da yer aldığı çok sayıda mahkum hakkında af kararı çıkarmasını takdir ederek bunu hikmetli bir girişim niteledi. Cumhurbaşkanı bir kez daha İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye ve Türkiye halkı ve hükümetlerinin acılarını paylaştığı belirtilirken, İslam ülkeleri ve uluslararası yardım örgütlerinin Suriyeli ve Türkiye'li depremzedelere yardım göndermesinin gerekli olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Reisi Azerbaycan Cumhuriyeti sınırındaki tır kuyruğu sorununun çözümünü istedi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bugün yaptığı açıklamada Azerbaycan sınır kapısında oluşan tır kuyruklarına işaretti. Bu sorunun derhal çözüme kavuşması için talimat verdi. Bir süredir İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti sınırında uzun tır kuyruğunun oluştuğu bildiriliyor.
İran Kızılay ekipleri Maraş merkezli depremin vurduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı. İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kulibend, İran ekiplerinin Maraş merkezli depremin vurduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yola çıktığını açıkladı. Kulibend, çarşamba günü 8'er kişiden oluşan 10 acil müdahale ekibinin Türkiye'ye gönderileceğini bildirmişti. İran medyasına göre çadır ve gıda paketi gibi malzemelerin bulunduğu kargo uçağı Türkiye'ye gönderildi. Depremden etkilenen bölgelere destek için yola çıkan kargo uçağının Gaziantep Havalimanı'na inmesinin planlandığı kaydedildi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Kahramanmaraş merkezi depremler dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletmişti. Cumhurbaşkanı Reis'i gerekli her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını belirtmişti.
Kahramanmaraş depremi nedeniyle Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddeye dayanışma pankartı asıldı. Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddeye dayanışma pankartı asıldı. Türkiye Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Yüzyılın afeti olarak adlandırılan depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. İran Kızılay ekipleri Maraş merkezli depremin vurduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Gaziantep'e gitti.
Irak'ta Şii Müslümanların büyük din merciği Ayetullah Seyyid Ali Sistani, Türkiye'nin 10 ilini ve Suriye'nin kuzeyini etkileyen depremler nedeniyle taziye mesajı yayınladı. Irak medyasına göre Şii Müslümanların büyük din merciği Ayetullah Seyyid Ali Sistani'nin basın ofisinden yapılan açıklamada Ayetullah Sistani bu acı olayda yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı dilerken ve onlarla dayanışma içinde olduklarını ifade ediyor ifadesi kullanıldı. Hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini ileten Ayetullah Sistani yaralılara acil şifalar diledi. Ayetullah Sistani ayrıca büyük depremden etkilenen insanlar için yardım çağrısında bulundu.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'ye yardım sağlamaya hazır olduklarını bildirdi. Suriye Devlet Başkanı Esad, Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan'dan Suriye'nin yıkıcı deprem felaketine maruz kalmasından ve geride bıraktığı büyük kayıplardan ülkesinin duyduğu üzüntüyü dile getirdiği bir telefon aldı. Paşinyan Cumhurbaşkanı'na Ermenistan hükümetinin ve halkının taziyelerini Suriye halkı ile dayanışmasını ve Suriye hükümetinin kurtarma ve yardım operasyonlarındaki çabalarına yardım etmeye ve desteklemeye hazır olduğunu iletti. Buna karşılık Cumhurbaşkanı Esad, Ermenistan Başbakanı'na ülkesinin Suriye ve Ermeni halklarını birbirine bağlayan, derin ilişki ve bağları yansıtan Suriyelilerin yanında durduğu için teşekkür etti.
5. Bölgesel Güvenlik Diyaloğu toplantısına katılmak üzere Rusya'ya giden Ali Şemhani, dün öğleden sonra Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yardımcısı Igor Leytin ile bir araya geldi ve kendisiyle ekonomik işbirliği ve ortak yatırım projeleri üzerinde durdu. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
İran İslam Cumhuriyeti Yüksek Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şemhani Moskova ziyaretinde ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin Rusya ile işbirliği hususunda öncelik teşkil ettiğini belirtti. 5. Bölgesel Güvenlik Diyaloğu toplantısına katılmak üzere Rusya'ya giden Ali Şemhani dün öğleden sonra Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yardımcısı Igor Levitin ile bir araya geldi ve kendisiyle ekonomik işbirliği ve ortak yatırım projeleri hakkında görüştü. Şemhani bu görüşmede Tahran-Moskova ilişkilerinin temel önceliği olarak ekonomik alan başlanmak üzere her alanda iki ülke arasında gelişen ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek imzalanan anlaşmalar çerçevesinde ortak ekonomik projelerin hayata geçirilmesini değerlendirdi. İki ülke cumhurbaşkanları bu alanda çok önemli bir adım attığını belirtti. Kuzey-Güney Koridoru'nun tamamlanmasının hızlandırılması için iki ülkenin ortak çabalarına değinen Şemhani şunları da kaydetti. Rusya'nın yatırımıyla yapılacak olan Kuzey-Güney Koridoru'nun tamamlayıcısı olarak Reşt-Astara demiryolunun inşası, ticari mübadele ve transit geçişlerde stratejik bir gelişmedir. İran İslam Cumhuriyeti Yüksek Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri Amerika'nın tek taraflı yaptırımlarının etkisiz hale getirilmesini Tahran ve Moskova arasında mutabakata varılan ortak noktalardan biri olarak sıraladı ve bu doğrultuda ilkeli çözümlerin benimsenmesine vurgu yaptı. Putin'in yardımcısı Igor Levitin de bu görüşmede iki ülke arasında ekonomik alanda varılan anlaşmaların takibini ve uygulanmasını hızlandırmak, özellikle Kuzey-Güney hattının tamamlanmasını hızlandırmak amacıyla geçtiğimiz günlerde Tahran'a yaptığı ziyaretin sonuçlarına da değindi. Rusya Federasyonu'nun taahhütlerini yerine getirmeye konusundaki kararlı iradesini vurguladı. Rusya Devlet Başkanı'nın yardımcısı Tahran-Moskova işbirliğinde enerji ve transit alanını çok önemli olarak nitelendirdi ve bu alanda işbirliğini Amerikan yaptırımlarını etkisiz hale getirmek için uygun bir çözüm olarak gördü. Amiral Şemhani'nin Moskova ziyaretinin çok yönlü ilişkileri güçlendirirken iki ülke arasındaki anlaşmaların uygulanmasının hızlanmasına yol açacağını umduğunu ifade etti. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolifur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Genel Sekreteri Şemhani, Afganistan'a yönelik müdahale veya iç çatışmaya başvurarak her türlü siyasi sistemi dayatmanın yalnızca istikrarsızlığı ve güvensizliği artıracağına inandığını vurguladı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Genel Sekreteri Ali Şemhani, 5. Bölgesel Güvenlik Diyaloğu toplantısında yaptığı konuşmada Afganistan'daki mevcut durumu ve bu ülkede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için çözüm yollarını anlattı. Şemhani, İran'ın son 40 yıldır Afganistan'ın en kötü koşullarında her zaman bu ülke halkının yanında olduğunu belirterek, şu anda Yüce Devrim liderinin yönergelerine göre Amerika'nın acımasız, tek taraflı ve yasa dışı yaptırımlarından İran halkı için yarattığı sorunlara rağmen İran hükümeti ve halkı Afganistan halkına yardım etmeye ve bu ülkeden çok sayıda misafir ağırlamaya devam ediyor dedi. Afganistan'daki güvenlik koşullarının ülkenin komşuları üzerindeki doğrudan etkisine değinen Şemhani, Afganistan'da güvenlik, barış, istikrar ve ilerleme sağlamak temel önceliğimizdir ifadesini kullandı. Şemhani İran'ın Afganistan'da kapsamlı hükümetin nasıl kurulacağına girmeden dış müdahaleye veya iç çatışmaya başvurarak her türlü siyasi sistemi dayatmanın yalnızca istikrarsızlığı ve güvensizliği artıracağına inandığını vurguladı. Amerika'nın Afganistan'ı güvensizlik ve terörü teşvik etmek için bir platform haline getirmeye çalıştığına dikkat çeken Şemhani, Afgan halkının her zaman başına bela olan güvensizliğin bölge dışı müdahalelerle tüm bölge halkının ortak derdi haline gelmesine izin verilmemelidir ifadelerinde bulundu. İran'ın siyasi, ekonomi, kültürel ve sosyal açıdan Afganistan'ın yeniden inşası ve kalkınması için tamamen hazır olduğunu ifade eden Şemhani, bu toplantıda hazır bulunan ülkeler, bağımsız, güvenli, istikrarlı ve gelişmiş bir Afganistan yaratmak için daha aktif bir rol üstlenmelidir diye kaydetti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü son günlerde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tebriz'deki konsolosluğunun kapatılacağına dair haberler konusunda son noktayı koydu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Azerbaycan Cumhuriyeti Tebriz konsolosluğunun kapatılacağına dair bir planın olmadığını belirtti. Azerbaycan Cumhuriyeti son günlerde Tahran'daki büyükelçiliğini boşaltmış olsa da Tebriz kentinde bulunan konsolosluğunda hizmet vermeye devam ediyor. Kimi haberler ise bu konsolosluğun bu kez İran tarafından bağlanmak istendiğini iddia etmişti.
İşgal güçlerinden bu gece Filistin'in Batı Şeria bölgesinin kuzey kesiminde yer alan Nablus'un kuzeyindeki Yusuf'un makamı isimli türbeye yaptığı baskın esnasında İşgal güçlerinin gerçekleştirdiği saldırıda iki Filistinli genç yaralandı. Yerel kaynakların verdiği bilgilere göre Yusuf'un makamı bölgesinde güvenliği sağlama iddiasında bulunan işgalci askerler bölgeye 30 araçla baskın düzenledi ve civardaki yollara da kontrol altına aldılar. Ayrıca çevredeki binaların çatılarından keskin nişancılarını yerleştirdiler. Onlarca gencin işgal güçlerine tepki göstermesi üzerine Yusuf'un makamı civarında ve Balata mülteci kampı girişinde çatışmalar meydana geldi. Çatışmada iki Filistinli genç işgal güçlerinin saldırısıyla yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı birinin durumu ağır olan iki yaralının hastaneye ulaştırıldığını, ağır yaralı olanın kalbinin durmuş hali olduğunu ancak hastanede yeniden çalıştırıldı ve ardından yoğun bakım alındığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında ağır durumdaki yaralının kafadan isabet aldığına, kulağının arkasından giren merminin ağzından çıktığına, ikinci yaralının ise elinden iki mermiyle yaralandığına dikkat çekildi.
Sırada bültenimizin son haberi var. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan İngiltere'nin Ukrayna'ya uçak teslim etmesi halinde Moskova'dan bu adıma yanıt verileceği konusunda uyarı geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı 2. Avrupa Dairesi Direktörü Sergey Belyayev, İngiltere'nin gerçekten de Ukrayna yönetimine uçak teslim etme olasılığı bulunduğunu ancak Rusya'nın bu adıma verecek yanıtının olduğunu belirtti. Balyayev açıklamasında uçak teslim edilecek mi, tank teslim edilecek mi? Ne yazık ki bu konu hiçbir şey göz ardı edilemez. Zira Rusya'ya karşı koyma görevini üstlenen İngiltere gerilimi tırmandırma yolunu izleyebilir diye konuştu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran'ın caydırıcılık gücünün yeraltı hava üssünün açılışı ile artması etrafında. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Hava Kuvvetleri Kartal 44 isimli ilk yeraltı hava üssünü tanıttı. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakari ve İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Musevi, ülkenin ilk uçak yeraltı kenti olarak tanıtılan Kartal 44 üssünü ziyaret etti. Ülkenin ilk uçak yeraltı kenti olarak tanıtılan Kartal 44 yeraltı hava üssü, farklı türlerdeki savaş uçakları ve bombardıman uçaklarını barındırabilir. Ayrıca İHA'larında bu kentte manevra yapacağı belirtilmektedir. Bu yeraltı hava üssünün taktikal bir üs olduğu, ikaz, komutanlık odası, hangarlar, bakım ve onarım üniteleri, navigasyon ve uçuş teçhizatı, yakıt tankerleri ve benzeri imkanlara da sahip olduğu belirtildi. Elektronik harp cihazları, bomba ve füzelerin de bu yeraltı üslerinde depolarda tutulabileceği belirtiliyor. Daha önce ise İran ordusu 313 nolu yeraltı İHA üssünü tanıtmıştı. İran yeraltı üsleri yapımında önemli bir geçmişe sahip olup ülke genelinde birkaç füze yeraltı kenti de yapılmıştır. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Hava Kuvvetleri son yıllarda taarruz ve saldırı gücünü iyi bir şekilde güçlendirmeyi başarmıştır. Bu yeni başarı İran'ın savunma sanayisinin yaptırımlar altında olduğu bir durumda da gerçekleştirilmiştir. Ancak bugün İran İslam Cumhuriyeti füzeler, hava savunma sistemleri, insansız hava araçları, hafif ve ağır silahlar, birkaç bin tonluk muhripleri, her türlü savaş uçakları ve denizaltılar ile bölgenin birinci gücü haline gelmiştir. Silah ve muharebe teçhizatı, üretimi ve kullanımındaki bu yetenek İran İslam Cumhuriyeti'ni bir yandan güvenlik üretiminde tamamen yerli ve işsel hale getirirken diğer yandan da bu şekilde yüksek düzeyde caydırıcılık elde etmesini sağlamıştır. İran'a askeri bir saldırının basit ve ağır bedeller ödemeden olmayacağı da artık gün gibi ortadadır.
Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakari, Hava Kuvvetleri'nin Kartal 44 üssünün ziyaretinde harekat üslerinin inşasına devam edildiğini vurgulayarak, bu üssün bunlardan biri olduğu güvenli üslerin birkaç örneği var. Düşmanın topraklarımızı başarılı bir şekilde işgal etmesinin giderek daha fazla hayal kırıklığına uğraması ve caydırıcı gücümüzün güvenliğimiz için daha güçlü hale geldiğini, daha istikrarlı ve kalıcı kalması için çalışmalarımızın devam ettiğini söylemem gerekiyor. Bu üsle ilgili bir diğer önemli nokta, bu üsün birçok bombanın etkili olmadığı dağların altında yer alması ve hava kuvvetlerinin stratejik teçhizat ve silahları muhafaza etme kabiliyetine sahip olması. Bu nedenle bu yetenek İran askeri kuvvetlerinin düşmanları caydırmak için operasyonel kapasitesini artıracak. İran'ın hava harekatlarında savunma kabiliyetini artıran bir diğer unsur füze savar sistemleridir. İran şu anda bu sistemler dahil olmak üzere yerli imkanlara dayanarak en gelişmiş füze savar savunma sistemlerini dünyada üreten birkaç ülkeden biridir. Rus S-300 modelinden esinlenerek yapılan Baber 373 sistemi İran'ın en önemli hava savunma sistemleri arasında yer alıyor. Görülüyor ki İran İslam Cumhuriyeti'nin savunma gücü düşman tehditleri oranında ilerlemektedir. Öyle ki İslam İnkılabı öncesi askeri teçhizata %90 oranında bağımlı iken üretimde artık %90 oranında kendi kendine yeterliliğe ulaşmıştır.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise siyasi aktivistlere karşı idam hükümlerinin Batı'nın sessizliği ile icra edilmesi etrafında. Suudi Arabistan yeni adli kararlar çerçevesinde 4 siyasi aktivist için idam kararı ve kimi siyasi aktivistlere de 27 yıla kadar hapis cezası verdi. Suudi Arabistan sözde muhakeme ve yargı sisteminin verdiği yeni cezalarla ilgili birkaç noktaya değinmekte fayda var. Birincisi, ölüm veya uzun süreli hapis cezasına çarptırılan kişiler 2016'dan bu yana hapiste tutulan ve bu sürenin ardından ağır cezalar alan kişiler olmalarıdır. Bu süre zarfında bu kişiler avukat tutmaktan mahrum bırakılmış, yetkili bir mahkemede adil bir şekilde yargılanmamışlardır. İkinci nokta ise bu kişilerin Muhammed bin Salman iktidara geldikten bir yıl sonra tutuklanmaları ve hapse atılmalarının temel sebebinin Muhammed bin Salman'ın eylem ve davranışlarını eleştirmek olmasıdır. Bu da gösteriyor ki Suudi Arabistan 2015'ten beri yürürlükte olan yeni sisteminde Muhammed bin Salman'ı eleştiren kişiler idam ve uzun süreli hapis gibi ağır cezalarla karşı karşıya kalacaktır. Üçüncü nokta ise Suudi Arabistan'ın siyasi aktivistler de dahil olmak üzere insanların konuşmalarına kulak misafiri olmak için Siyonist bir casusluk aracı olan Pegasus gibi casusluk araçlarını kullanması ve bu casusluk araçlarının Suudi Arabistan'daki siyasi aktivistleri bastırmak ve tutuklamak için de zemin hazırlamış olmasıdır.
Bir diğer önemli nokta Suudi Arabistan'ın bu ülkedeki siyasi aktivistlere yönelik idam cezaları vermeyi son zamanlarda Avrupa İnsan Hakları Örgütü'nün bu ülkedeki yüksek sayıdaki infazları eleştirerek Suudi Arabistan'da 10 yıllarda en yüksek infaz sayısının 2014'te gerçekleştiğini açıkladığı bir sırada başlamasıdır. Avrupa Suudi İnsan Hakları Örgütü geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'ın 2013'ten bu yılın Ekim ayına kadar 990'dan fazlası Kral Salman döneminde olmak üzere 1100 kişi idam ederken son 10 yılda rekor sayıda infaz kaydettiğini vurguladı. Böylece 2010'dan beri toplanan veriler Suudi Arabistan'ın 2021-2022 yıllarında infazlarda %119, 2020-2022 yıllarında infazlarda %444 artış görüldüğünü gösteriyor. Bir diğer önemli nokta ise Suudi Arabistan'a siyasi aktivistlere karşı idam cezaları ve uzun süreli hapis cezaları verme cesaretini veren şey Batı'nın sessizliğidir. 2022'de Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri Suudi Arabistan'daki ağır insan hakları ihlallerine yönelik birçok eleştiride bulundu. Ancak bu eleştiriler çoğunlukla Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın İstanbul Türkiye'de menfur şekilde öldürülmesi etrafındaydı. Amerika ve Avrupa ülkeleri Suudi Arabistan'ı ağır insan hakları ihlalleri nedeniyle cezalandırma iddialarına rağmen Suudi Arabistan içindeki sivil aktivistlere yönelik acımasızca idam cezaları ve uzun süreli hapis cezaları verilmesine karşı herhangi bir işlem yapmadı ve bu sessizlik devam ediyor. Aslında Amerika ve Batı'nın bu cinayetlere sessizliği ve pasifliği bu tür cinayetlerin onlar tarafından da desteklendiğini göstermekle beraber Suudi Arabistan'a bu cinayetlerini sürdürmeleri için bir yeşil ışık mahiyeti yapıyordu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla da sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu. Erdoğan burada yetkililerden depremdeki arama ve kurtarma faaliyetlerine yönelik bilgi aldı ve denetimleri kapsamında ilk olarak AFAD'ın depremzedeler için kurduğu çadır kenti ziyaret etti sevgili dinleyicilerimiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremlerden etkilenen 10 il için TOKİ eliyle bir yıl içerisinde yeni konutlar inşa edilecek açıklamasında bulunarak ailelere 10 bin liralık yardım yapılacağını da belirtti. Antalya'daki otellerin de depremzedelere açılacağını söyledi. Maalesef geçtiğimiz günlerde çok acı bir felaket meydana geldi komşumuz Türkiye'de ve bu vesileyle Tahran Radyosu ailesi olarak bu acı olaydan dolayı Türkiye halkına başsağlığı mesajlarımızı iletiyor ve bu konuyla ilgili son yaşananları gözden geçirmek istiyoruz bu hadiseyle ilgili. Gazeteci Sayın Nevzat Bingöl bizimle birlikte. Nevzat Bey hoş geldiniz efendim.
Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Çok geçmiş olsun efendim. Acılarınızı paylaşıyoruz biz de buradan. Son durum nedir? Anladığım kadarıyla Diyarbakır'a kadar bu deprem hissedilmiştir. Orada da bazı yıkımlara neden olmuştur. Üstelik havanın da soğuk koşullarında bu depremin meydana gelmesi yardım ekiplerine yani vaziyete güçlükle devam ettirmelerine yol açmıştır. Son durum nedir? Sizden dinleyelim efendim. Durum nasıl devam ediyor depremzede bölgelerde?
Evet. Ben Diyarbakır'dayım. Toplam 10 il etkilendi bu depremde ama Diyarbakır'da da çok ciddi bir şekilde hissedildi. Yani sabah yatağımdan düşürecek şekilde bir sarsıntı oldu. Bunun akabinde Diyarbakır'da toplam 7 tane tam çökmüş bina, şu ana kadar çıkan 100 cenaze, onun dışında da bu 7 binanın altında yüzlerce yaralı, daha doğrusu enkaz altında yüzlerce insan var. Tabii Diyarbakır az etkilenen illerden biri. Hatay, Maraş adeta yerle bir oldu diyebiliriz. Adıyaman çok ciddi hasara uğramış durumda. Gaziantep'in Nurdağ ve İslahiye ilçeleri neredeyse yok olmuş durumda. Tabii resmi rakamlar her zaman ihtiyatlı verilir. 6.000, 5.000 civarında rakamlar veriliyor ama ölü sayısının 40.000, 45.000 civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Zira bir enkaza ulaşılamadı. Yani binlerce, 5.000, 6.000 yıkılan konut var. Sabah saat 4 civarında bir deprem yaşandığı için herkes yatağındaydı. Bu çöken binaların tamamının içinde insanlar var. Mesela sadece Gaziantep'te bir rezidansın, 250 dairelik bir rezidansın enkazında 800 kişi olduğu söyleniyor. Ya yani rakamları düşünüldüğünde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Nurdağ ilçesinin 60 bin nüfusa sahip olduğunu, yarısının yerli bir olduğunu söylüyor. Dolayısıyla yani bu şekilde en az 30 bin insan kaybından söz ediliyor.
Evet.
Bütün bölge bu durumda. Aha. Yani hava soğuk, kar yağışı var, çok soğuk bir hava var. Enkaz altındakilerine bir türlü ulaşılamıyor. Dolayısıyla bu ölü sayısının önümüzdeki günlerde yani çok çok artacağı endişeleri var. Ki bu endişeleri sadece sivil toplum örgütleri değil, resmi rakamlarda Antep Belediye Başkanı, Hatay Belediye Başkanı dile getiriyor. Yani durum pek iç açıcı değil.
Anladım.
Çok korkunç bir deprem. Çünkü iki farklı deprem, biri ikisi de 7'nin üzerinde. Biri 7.7 olarak düzeltildi, diğeri 7.5 olarak düzeltildi. Yani iki deprem de dünya tarihinde böyle en yüksek sarsıntılardan olduğu söyleniyor. Ama iki tane depremin ard arda gelmesi çok yıkıcı oldu.
Aynen, evet.
İlk depremde hasar gören binalar ikinci depremde yıkıldı. Ama asıl can kaybı ilk depremde yaşandı. Dediğim gibi insanlar uykularında yakalandı ve çok çok kuvvetli bir depremdi. Yani 1,5 dakika süren bir depremdi. Hem çok güçlü, şiddetli, hem de uzun süren bir depremdi. Dolayısıyla can kayıpları da çok fazla olduğu şeyimiz var, korkumuz var ki öyle görünüyor.
Tahran Radyosu.
Şimdi efendim, afet ve yardım ekiplerinin arama kurtarma faaliyetleri sırasında ihtiyaç duyulan özel bir şey var mı? Yani insani yardım malzemeleri olsun veya özel makinelerin orada kullanıldığı şartlarda, yani özel bir ihtiyaç var mı? Sizin bundan da haberiniz var mı efendim?
Tabii şöyle, ben de Diyarbakır'da bir yardım kuruluşuyla birlikte hareket ediyorum. Artık gazeteciliği bir yana bırakıp İnsani sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Şeyler bitti. Tabii enkaz altında bu saatten sonra, yani kurtarma çalışmasının artık bir işe yarayacağını çok fazla düşünmüyorum. Çünkü üçüncü gün hani enkazda insani motivasyonu, morali yüksek tutmak için bazı sağ çocuklar, insanlar çıkarılıyor sağ olarak. Bu insanın moralini, depremzedenin moralini, motivasyonunu artırmaya yönelik, yükseltmeye yönelik, ama hani bu saatten sonra, özellikle dün gece, evvelki gece hava sıcaklığı çok düşüktü. Eksi sıfırının altında hava sıcaklığı vardı. Yani sağ olan insanlar bile o enkazın altında o soğuktan kolay kolay kurtulamazdı. Tabii bu saatten sonra bütün insanlarımız Diyarbakır'da acılarını bıraktı. Kendi yaralarını sardı ve şu anda bu çevre illere çok ihtiyaç duyulan temel gıdalar, işte su, ekmek, çocuk maması, çocuk bezi, kadın hijyen pedi, çocuklar için süt, tabii bunlarla ilgili battaniye, bunlarla ilgili ihtiyaçlar var. Yoğun bir şekilde tedarik edilmeye çalışılıyor. Ama işin kötü yanı, yollar çökmüş. Bu bölgelere ulaşım çok kolay değil. Farklı farklı güzergahlar kullanılmaya çalışılıyor. Ama bu bölgelere de, bu farklı güzergahtaki yerlerde iş makineleri tabii yoğun olarak gidiyor. Ambulanslar yoğun olarak gidiyor. Dolayısıyla lojistikte bu anlamda bir sıkıntı yaşanıyor. Yani bu saatten sonra yapılacak şey, insanı, kurtulan insanları ayakta tutabilecek gıdaya yönelmek, gıda yardımlarında bulunmak, battaniye yardımında bulunmak. Malum kış ayındayız, çok soğuk bir hava var. Şimdi mesela Diyarbakır'da çok yoğun bir yağış var. Sadece Diyarbakır değil, deprem bölgesinin neredeyse tamamında soğuk ve dondurucu bir hava var. Battaniyelere ihtiyaç var, kalabilmeleri için. Çadırlara ihtiyacı var. Yani büyük kentler, Diyarbakır gibi diğer yerlerde de adeta hayalet kente dönüşmüş durumda. İnsanlar evlerinde yok. Herkes kırsala kaçmış durumda. Köylere ya da böyle bir katlı, iki katlı yaşam alanları varsa orada uyumaya çalışıyorlar. Çok çok sayıda insan araçlarında uyuyor. Yine burada belediyelerin ya da işte kurumların ya da sivil toplum örgütlerinin yönlendirdiği yerlerde, mesela Diyarbakır'da tekstil fabrikaları şeylerini açtı. Bütün bütün tekstil fabrikaları, büyük tekstil fabrikaları kapılarını açtı. Yemek veriliyor, çay veriliyor. İşte barınma ihtiyacı karşılanmaya çalışıyor. Müthiş bir dayanışma var. Ama doğa koşulları depremden sonra bir de soğuk havayla mücadele ediliyor. Yani ölen on binlerce insanın yanı sıra kalan depremde kurtulan ya da yaralı insanların bundan sonra hayatta tutunabilmesi için bir takım şeylere ihtiyaç var. Dediğim gibi
evet.
Barınma, işte battaniye, çadır, su, ekmek, çocuklarla ilgili mama ve benzeri şeylere ihtiyaç var.
Aynen. Nevzat Bey, size teşekkür ediyoruz bizim bugünkü sohbetimize katıldığınız için. Tekrar başınız sağ olsun diyor. Size vedalaşıyoruz efendim.
İyi yayınlar diliyorum.
Çok sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde gazeteci Sayın Nevzat Bingöl ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda Türkiye'de meydana gelen şiddetli depremle ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini dinlediniz. Son verilere göre Türkiye-Suriye depreminde ölü sayısı 7200'ü aşmış durumda değerli dinleyiciler. Son yaşananları depremzede bölgelerle ilgili sizlerle paylaştık bugün sohbetimizde.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızla sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde İran Kızılayı'nın Türkiye'de depremzedelere yardım etmesi, Türkiye'de yaşanan büyük deprem sebebiyle yerli ve yabancı arama ve kurtarma ekiplerinin enkaz kaldırma ve depremzedeleri kurtarma çalışmalarının devam etmesi gibi haberler göze çarparken, Keyhan gazetesinde Iraklı siyasi analist İran İslam İnkılabı ile ilgili değerlendirmesine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Irak'la önde gelen analist Yunus Ekkabi, Fars Haber Ajansı'na verdiği bir röportajda İslam devriminin kazanımlarına ve İran'ın tüm zorluklara rağmen çok yönlü ilerlemesine atıfta bulunarak, bu ülke halkının kendi lideriyle yol arkadaşlığının İran'ın başarısının anahtarı olduğunu vurguladı. Iraklı analist açıklamasını şöyle sürdürdü. Gerçek şu ki devrimden sonra İran gerçek ve meşru bir demokratik sistemle yönetildi. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri 4 yılda bir belirlenen zamanda yapılır ve bu ülkeyi yönetenler başarılarına ve kişiliklerine göre değişir. İran'da barışçıl güç transferi ve kuvvetler ayrılığı sisteminin etkinliği çok güzel ve her zaman en iyi şekilde yapılıyor. Ama İran'ın bu demokrasisini devrimden sonra belirginleştiren şey, bu demokrasiye ruh ve manevi boyut kazandıran İslam İnkılabı liderinin varlığıdır. İran lideri toplum ve diğerleri için güvenilir bir faktördür. Bir vatandaş ile diğeri arasında veya hatta farklı partiler arasında hiçbir ayrım veya ayrımcılık yoktur.
Tahran Radyosu.
İttilat gazetesinde İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aşdiyani'nin Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas'a taziye ve destek mesajı göndermesi, korsan rejim askerlerinin Doğu Kudüs'te Filistinlilere saldırması gibi haberler ön plana çıkarılırken, Horasan gazetesinde Suriye gelişmelerine dair haberde şunları okuyoruz.
Suriye Kızılay Başkanı yaptığı konuşmada depremzedelere yönelik yardım çalışmaları bağlamında Batı'nın Suriye yönelik zalimce yaptırımlarının derhal kaldırılması çağrısında bulundu. Sana Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Suriye Kızılay Başkanı Halit Hububati, Batı'nın ekonomik yaptırımlarının ve Suriye'ye yönelik acımasız ablukanın yıkıcı depremin sonuçlarıyla başa çıkmanın önündeki başlıca engeller olduğunu vurguladı. Suriye Kızılay Başkanı açıklamasının devamında şöyle dedi. 3000 gönüllümüz, 500 çalışanımız ve sadece 30-40 ambulansımız var ve hayatta kalanları aramak, enkaz altında kalan insanları kurtarmak için yoğun ekipmana, itfaiye araçlarına ve ambulanslara ihtiyacımız var. Suriye genelinde bu felaketten etkilenenlere, insani standartlara uygun olarak yardım ve barınak sağlamaya devam ediyoruz. Halep'te 126, Lazkiye'de 23, Hama'da 5, Humus'ta 5, Tartus'ta 3 merkez depremzedelerin barınması için tahsis edildi.
Hemşeri gazetesinde Çinli üniversite profesörünün İran'da İslam İnkılabı Zafer Yıl Dönümü ile ilgili değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şu satırlar yer alıyor.
Batı Asya ve İran ile ilgili çalışmalar yürüten Çinli üniversite profesörü Fan Hong da 44 yıllık ağır uluslararası baskıya rağmen İran İslam devriminin istikrarındaki en önemli faktörlerden birinin İran halkının azim ve dayanıklılığı olduğunu belirtti. İran İslam İnkılabı'nın bölgesel ve uluslararası etkisine değinen söz konusu Çinli üniversite profesörü, İran'ın İslam devriminin zaferiyle kalkınmasının yeni biçiminin Arap ülkelerinde yaygın sonuçlara yol açtığını ve bu devrimin halk üzerindeki etkisine değindi. Çinli profesör, İran'ın işgale karşı mücadele ilkesi nedeniyle Siyonist rejimi, Filistin halkına yönelik cinayetleri ve işgalciliği nedeniyle tanımadığını ve bu rejimle mücadele ettiğini belirtti. Şanghay Üniversitesi profesörü açıklamasını şöyle sürdürdü. İran, Batılıların Pehlevi hanedanını kurduğuna ve her ikisinin de İran halkının çıkarlarını ihlal ettiğine inanıyor. Bu nedenle Batılı düşmanlara karşı dik duruşundan taviz vermemektedir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars'ta Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars'ta Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars'ta kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın bakışı.
Muhterem dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bu programımızda son bir hafta içerisinde İran'da yaşanan son gelişmeleri ele alıyoruz.
Her hafta olduğu gibi bu bölümde sohbetimize önemli gelişmelerin başlıklarıyla açıyoruz.
İslam İnkılabı liderinin Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık hususunda konuşması.
İran Dışişleri Bakanı'nın Azerbaycan Büyükelçiliğine yönelik saldırıya tepkisi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Siyonist rejim cinayetlerine yönelik sessizliği kınaması.
İran'ın Avrupa'nın yaptırımlarına karşılık vermesi.
İran Sağlık Bakanı'nın ülkenin bilimsel konumu ile ilgili açıklaması.
Cumhurbaşkanı Reisi'nin Duma Başkanı'nı kabul etmesi.
Ve İran Dışişleri Bakanı'nın ECO toplantısında konuşması.
Önemli gelişmelerin başlıkları arasında görülmektedir.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamaney'i Avrupa'nın birçok ülkesinde Kur'an-ı Kerim'e yapılan hakaretlere gösterdiği tepkide, ifade özgürlüğü sloganıyla Kur'an'a yapılan küstahça hakaretler, istikbar saldırıların hedefinde Kur'an-ı Kerim ve İslam'ın özü olduğunu gösteriyor vurgusunda bulundu. Geçen hafta cumartesi günü Danimarka'nın aşırı sağcı Hardline Partisi'nin lideri Rasmus Paludan, yoğun polis güvenliği ortamında Stockholm'de Türkiye Büyükelçiliği yakınında Kur'an'ın bir nüshasını ateşe verdi.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin eserlerini koruma ve yayınlama dairesi Arapça Twitter sayfasında bir yazıda Kur'an-ı Kerim'e yönelik akıl almaz hakaretlere karşı İslam İnkılabı liderinin tepkisini yayınlayarak ifade özgürlüğü sloganı ile Kur'an'a küstahça yapılan hakaretler istikbar saldırıların hedefinde Kur'an-ı Kerim ve İslam'ın özü olduğunu gösteriyor ifadelerine yer verildi. Ayetullah Hamenei mesajının devamında şu cümleleri paylaştı. İstikbar komplolarına rağmen Kur'an her geçen gün daha popüler hale geliyor ve istiklal İslam'a aittir. Kutsal değerlere de aşağılama ve nefret yayma gibi kirli politikalara karşı dünyanın tüm özgürlükçülerin Müslümanlığın yanında yer almalıdır.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıda yaralananları ziyaret etti. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Şuhadayı Tecriş Hastanesi Başkanı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçisi ile birlikte Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıda yaralananları ziyaret ettikten sonra basın toplantısına katıldı. Şuhedayı Tecriş Hastanesi Başkanı, tüm önde gelen anestezi, ortopedi ve çene yüz cerrahisi profesörleri en iyi hizmet sunulsun diye Tahran'daki diğer hastanelerden geldiler, dedi. Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçisi Ali Alizade de Sayın Bakan'a teşrif edip yaralıları ziyaret etmesinden dolayı teşekkür ediyorum. Doktorların raporuna göre yaralıların durumu iyi, dedi.
Alizade Büyükelçiliğe yönelik saldırıyı terör saldırısı olarak nitelendirerek İran'ın bu olayla ilgili soruşturma sonuçlarını açıklamasını bekliyoruz diye ekledi. Hüseyin Emir Abdullahyan bu toplantıda şöyle dedi. Bu olayın başından itibaren Cumhurbaşkanı hukuki, yargısal ve güvenlik takibi için özel talimat verdi. Saldırgan ilk dakikalarda güvenlik güçleri tarafından tutuklandı ve soruşturmalara başlandı. Saldırganın sadece kişisel bir saygı varmış ve ilgili departmanlar konuyu tam olarak takip etmektedir. Emir Abdullahyan şunları kaydetti. Bu olay bir terör olayı değil, sadece kişisel bir saik vardı. Dışişleri Bakanı bu basın toplantısında İran'daki Azerbaycan Büyükelçiliğinin boşaltılmasını yayınladı ve şöyle ekledi. İlişkilerin seviyesinin korunması, psikolojik huzurun ortama geri döndürülmesi ve en iyi kararın verilmesi için çaba göstereceğiz.
Tahran Radyosu.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, işgalci Kudüs rejiminin günlük cinayetlerine ilişkin sorumlu uluslararası organların ve batıdaki sahte insan hakları savunucularının sessizliğini ve eylemsizliğini acı verici ve bir utanç kaynağı olarak değerlendirdi. Siyonist rejim ordusu Şabak'ın direkt müdahalesi ile Cenin kampına saldırması Filistin mücahitlerinin direnişi ile karşılaştı. Bu saldırıda 9 Filistinli şehit olurken 20'si de yaralandı. Nasır Kenani, Çafi Siyonist Apartheid rejiminin cinayetkar askerlerinin Ürdün Nehri'nin batı şeriasındaki Cenin kampına yaptığı vahşi saldırıyı şiddetle kınadı.
İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü, işgalci Kudüs rejiminin günlük cinayetlerine ilişkin sorumlu uluslararası kuruluşların ve batıdaki sahte insan hakları savunucularının sessizliğini ve eylemsizliğinin acı verici ve utanç kaynağı olduğunu belirtti. Kenani Çafi ayrıca mazlum Filistin halkının ve bu ulusun Siyonist işgalcilere karşı meşru direnişini ve Siyonist rejimin insanlık karşıtı ve terörist eylemlerini önlemek için İslami hükümetlere çağrıda bulunarak tutumlarında koordineli eylemlerinde tutarlı olmaları çağrısında bulundu.
İran İslam Cumhuriyeti, Avrupa Birliği'nin yeni yaptırımlarına karşılık olarak İslam Cumhuriyeti tarafından Avrupalı kurumlara yönelik listeyi güncelledi. Dışişleri Bakanlığı bu bağlamda yayınladığı bir bildiriyle Avrupalı ve İngiliz şahıs, kurum ve şirketlere yaptırım uyguladı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, ilgili makamların onayları doğrultusunda ve ilgili kural, yaptırım mekanizmaları çerçevesinde karşılıklı bir eylem olarak Avrupa Birliği ve İngiliz rejimi kapsamında yer alan kimi kişi ve kuruluşları, terörü ve terörist grupları desteklemek, İran halkına karşı terör eylemlerini ve şiddeti kışkırtmak ve teşvik etmek, İran İslam Cumhuriyeti'nin iç işlerine karışmak, İran'da şiddet ve karışıklığı teşvik etmek, İran hakkında yalanlar yayınlamak ve yaymak, yanlış bilgileri dağıtmak, ekonomik terörizm olarak kabul edilen İran halkına yönelik baskıcı yaptırımların tırmandırılmasına katılmak dolayısıyla yaptırımlara tabi tutulduklarını açıkladı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği ve İngiliz rejiminin terörle mücadele alanındaki uluslararası yükümlülükleri ihlal eden anılan kişi ve kurumların yıkıcı eylemlerine destek ve kolaylık sağlama, bunlarla mücadele etmekten kaçınma eylemlerini kınamakla birlikte acımasız yaptırımları uygulama ve yoğunlaştırma eylemlerinin Birleşmiş Milletler Antlaşması'nda yer alan uluslararası hukukun temel ilkelerinin açık bir ihlali olduğunu da vurguladı. İran Dışişleri Bakanlığı'nın çarşamba günü yayınladığı bu listede 3 kurum ve şirketin isimleri ile Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki 22 sorumlu kişinin yanı sıra 1 kurum ve 8 sorumlu veya geçmişi olan Britanyalı kişi de yer aldı. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada listede yer alan kişi ve kurumların isminin teröre ve terör gruplarına destek vermek, terör eylemlerine ve halkına karşı şiddeti tahrik ve teşvik etmek suçlarından dolayı bu listede yer aldıkları belirtildi.
İran'ın bu eylemi Avrupa Birliği ve İngiltere'nin son dönemde İran'ın bazı parlamenterlerine adli, askeri, idari ve kültürel yetkilerine uyguladığı yaptırımlara bir yanıttır. Pazartesi günü Avrupa Birliği, Birliğin Dışişleri Bakanları Konseyi'nde insan hakları meseleleri bahanesiyle İran'a yönelik 4. yaptırım paketinin onaylandığını duyurdu. Yeni yaptırımlarla birlikte Avrupa Birliği'nin İran'a yönelik yaptırım listesi sayısı 173 kişi ve 31 kuruma yükseldi. Son aylarda yaşanan gelişmeler ve İran şehirlerinde bazı huzursuzlukların ortaya çıkması üzerine Avrupa Birliği ile İngiltere, Fransa ve Almanya, Amerika ve Kanada İran'a karşı neredeyse kalıcı bir politika sergileyen adımlar attı. İran'a siyasi ve ekonomik baskı uygulamak için fırsat kollayan bu ülkeler yaptırım listelerini adeta içi boş bahanelerle genişletti.
Avrupalılar da dahil olmak üzere batılı taraflar, İran'da şiddet ve kaos yaymaya yönelik siyasi ve propagandif komplolarında başarısız olduktan sonra Şimdi ekonomik yaptırımları artırarak ve insanların haklarını savunma bahanesiyle İran hükümeti üzerindeki baskıyı artırmaya çalışıyorlar. Ülke içindeki hoşnutsuzluk ve isyanların devamına zemin hazırlayacağını umuyorlar. Halbuki İslam Cumhuriyeti'nin Batılıların yapıcı olmayan yaptırım uygulama ve İran'ın iç işlerine karışma eylemlerinin İran'ın teslim olmasına yol açmayacağını vurguladığı bir sırada gelmektedir. Batılılar, İran İslam devriminin zaferinden bu yana sürekli olarak İran'a da azami yaptırımlar uyguladı. Halbuki bunca yıl boyunca İran İslam Cumhuriyeti hiçbir politikasından geri adım atmamıştır ve batılı taraflarda hedeflerine ulaşamamıştır.
İran batılı tarafların yapıcı olmayan yaptırım tedbirlerine karşılıklı ve orantılı tepki göstereceğini de kanıtlamış ve keşfettiği vesilelerle Amerikalı, Avrupalı ve Kanadalı yetkililere, kurumlara ve şirketlere yaptırım uygulamıştır. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, çarşamba günü Fransız mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde Avrupa Parlamentosu'nun yapıcı olmayan tutum ve eylemlerini eleştirdi ve şunları söyledi. Trump'ın başarısız yaptırım politikasını tekrarlamayın. Bugün yeni bir dış politika listemiz var. Avrupa Birliği ve İngiltere'nin eylemlerine karşı 34 Avrupalı otorite ve kurumun dahil olduğu yaptırımlara karşı önlem olarak açıkladık.
İran Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitim Bakanı, İran'ın bilimsel sıralamada dünyada 15. sıraya yükseldiğini açıkladı. Muhabirimizin bildirdiğine göre İran Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanı Behram Einullahi, İran sıralamasının 16. basamaktan 15'e yükseldiğini işaretle, İran'da araştırma ve bilim üretiminin ortalama büyüme hızının 7.42 olduğunu, bu ortalamanın tıp bilimlerinde 8.23 olduğunu belirtti. Sağlık Bakanı, İslam İnkılabı'nın en büyük başarılarından birinin sağlık alanıyla ilgili olduğunu işaretle, bugün Dünya Sağlık Örgütü'ne göre eğitimli bilim adamlarının çabalarıyla İslami İran, Batı Asya bölgesindeki tüm sağlık göstergelerinde üstün konumdadır, dedi.
Behram Einullahi ayrıca İslam İnkılabı'nın sağlık alanındaki başarıları arasında ortalama yaşam umudu, bebek ölümlerinin azaltılması, sağlık hizmetlerinin genişletilmesi, bulaşıcı hastalıkların azaltılması ve ülkenin farklı bölgelerinde insanların sağlık hizmetlerine erişiminin artırılması olduğunu ifade etti.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ile pazartesi günü yaptığı görüşmede Tehran ile Moskova arasındaki ekonomik ilişkilerin sürekli güçlenerek ilerlediğini vurguladı. Reisi bu görüşmede Tehran ve Moskova'nın kapasitelerini kullanmasının iki ülkenin çıkarlarını sağlamanın yanı sıra bölgesel çıkarlarını da oluşturabileceğini söyledi.
Tahran ve Moskova'nın ekonomik ilişkilerinin sürekli güçlendirildiğini ve geliştirildiğini belirten Cumhurbaşkanı Reisi, iki ülke ticaret, enerji, transit ve ulaşım gibi çeşitli alanlarda genişleyen işbirliği alanında etkinleştirilebilecek çeşitli ve çok sayıda kapasiteye sahiptir, dedi. Reisi, İran İslam Cumhuriyeti'nin Rusya ile var olan anlaşmaların tam olarak uygulanmasını takip ettiğini ifade ederek, iki tarafın kapasitelerinin birbirini tamamlayabileceğini ve bunların kullanılmasının iki ülkenin çıkarlarını güvence altına almanın yanı sıra bölgesel faydalar da oluşturabileceğini sözlerine ekledi. Volodin bu görüşmede Cumhurbaşkanı Reisi'nin bölgesel ve komşuluk ilişkilerini güçlendirme konusundaki tutumlarının iki ülke arasındaki işbirliğinin genişletilmesi için kolaylaştırıcı olarak değerlendirilerek Rusya-İran-İslam Cumhuriyeti ile etkileşim düzeyinin yükseltilmesi konusunda aynı yaklaşım ve görüşe sahiptir ve Moskova'nın öncelikleri iki ülke liderlerinin iradesine dayalı olarak işbirliğinin sürekli geliştirilmesi için çaba sarf etmektir, dedi.
Değerli dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli haftalık programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsuday.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi. Muhterem dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimizde geçen hafta Türkiye'de yaşanan bazı önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
Türkiye'de şiddetli deprem.
Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılmasını karşı çıkması,
Erdoğan'ın Batı'nın Türkiye'nin seçimlerine müdahalesini eleştirmesi.
Bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor.
Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Yıkılan binaların olduğu bildirildi. Depremin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır ifadelerini kullandı. Bakan Soylu ise, bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır, diye konuştu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 şehri kapsayan deprem bölgesinde 3 ay süreyle OHAL ilan edildiğini açıkladı. Erdoğan, Anayasa'nın 119. maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak OHAL ilan etme kararı aldık ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezinde Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Depremin yaşandığı 10 ilimizi genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz. Arama kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için Anayasa'nın 119. maddesi uyarınca 10 ilimizde 3 ay olağanüstü hal ilan etme kararı aldık diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ana kadar 54 bin çadır, 102 bin yatak ve diğer ihtiyaç malzemeleri bölgeye gönderildi. Devletimiz tüm kurumları, personeli, aracı, seferberlik ruhu ile felaket bölgelerinde çalışmaya başlamıştır. Acil yardım ve destek faaliyetleri için ilk etapta 100 milyar liralık kaynağı kurumlarımızın emrine tahsis ettik.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ile etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sebebiyle 7 gün süreyle ülkede genel yas ilan edildiğini açıkladı. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre genel yas ilanının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile tüm yurttaki kamu binalarında ve dış temsilciliklerdeki Türk bayrakları yarıya indirildi. Türkiye'de deprem dün sabah 4.17'de meydana geldi. Yaklaşık bir dakika süren deprem insanların paniğe kapılmasına neden oldu. Edinilen bilgilere göre deprem yüksek can kaybının yanı sıra konut ve binalarda da büyük hasara ve yıkılmalara neden olmuştur. Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün yaşanan depremin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'de en yüksek uyarı seviyesi olan 4. seviye uyarısında bulundu. Depremin Adana, Kilis ve Diyarbakır illerinde yarattığı hasara değinen Soylu şunları kaydetti. Kahramanmaraş, Hatay, Antep ve Osmaniye vilayetleri depremden diğer illere göre daha fazla zarar gördü.
Geçen hafta Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'in NATO üyeliği konusunda bu ülkenin yükümlülüğünü yerine getirmesi durumunda oturulup düşünüleceğini belirterek ama şu an İsveç'in bu şartlarda NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil dedi.
Çavuşoğlu ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjártó, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye ve Macaristan'ın hala İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamayan iki ülke olmasına dair bir soruya Çavuşoğlu, "Biz de Türkiye olarak tıpkı Macaristan gibi NATO'nun genişlemesini destekliyoruz," yanıtını verdi.
Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanı İsveç'in NATO'ya üyeliğine kesin olarak karşı çıktığını açıkladı. Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada ülkesinin güncel meselelerine işaret ile İsveç ve Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Anlaşması'na üyelik sürecine de değindi. Erdoğan, bizim görüşümüz Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğinden yanadır. Ve buradan İsveç'in boşuna uğraşmamasını bildiriyorum dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı sözlerinin devamında İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin Ankara'nın muhalefetini anlatarak İsveç yetkililerine hitaben "Stockholm, boşuna uğraşıyorsun. Kur'an'ın yakılmasına, yırtılmasına izin verdiğin sürece NATO üyeliğini kabul etmeyeceğiz." dedi. Muhterem dinleyiciler, şimdi konu hakkında gazeteci Sayın İhsan Kaçar'ın görüşlerini dinliyorsunuz.
Ya açıkçası şöyle bir şey tabii, bu süreç şeyle birlikte başladı. Rusya'nın Ukrayna olan savaşıyla başlayan bir süreç. Yoksa İsveç ve Finlandiya aslında NATO'ya katılmak istemiyorlardı. Daha öncesinde de NATO'nun çokça girişimleri olmuştu ve bu girişimler aslında İsveç ve Finlandiya konusunda daha özel kalmak istemişlerdi ve bunu çok önemsememişlerdi. Tabii gelinen aşama ve NATO'da biraz Ukrayna meselesini, yani Rusya'nın Ukrayna müdahalesini biraz daha gerekçe göstererek aslında bir şekilde Finlandiya ve İsveç'i de biraz etkisi altına alarak NATO'ya üyelik süreçlerini hızlandırdı. Tabii diğer ülkeler açısından bu ülkelerde çok fazla sorun ya da problem görünmedi ve birçok ülke çok hızlı bir şekilde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini kabul gördü ve meclislerinden geçti. Fakat Türkiye'de biliyorsunuz yıllardır devam eden bir süreç. Türkiye'ye göre birçok kişi aslında terör suçundan Finlandiya ve İsveç'te yaşadığı iddia ediliyor. Öbür taraftan da Türkiye'de siyasi olarak, sığınmacı olarak oraya giden insanlar kendilerini öyle tanımlıyor ve Finlandiya ve İsveç bu insanlar siyasi sığınmacı diye bizim hukukumuzda ve anayasamızda bu hak vardır diye söyleniyor. Şimdi bu Türkiye ve Finlandiya ve İsveç için ciddi bir ilk etapta sorun oluşturdu. Biliyorsunuz çok ciddi heyetler oluşturdu ve heyetler aslında müzakereleri bir aşamaya getirdiler. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'dan istediği bazı isimler vardı. Yani siyasi olarak sığınmacı ya da Türkiye'ye göre işte terör örgütleriyle bağlantılı diye. Fakat bir iki kişinin teslim edildiğini biz basında ya da açıklamalarda duyduk. Özellikle İsveç'in teslim ettiğini bu kişilerin. Fakat Türkiye'nin istediği aslında bir ülkeden 32 kişi, bir ülkeden de 17'nin üzerinden isim isteniyordu ve Finlandiya ve İsveç bakanlıkları bu durumu aslında bizim anayasamızda yer olmadığını ve bunları teslim edemeyeceğini söyleyince ve bu tartışma ve üyelik sürecinin kabulü ve Türkiye ile yapılan o heyetler görüşmesine rağmen sürümcede kaldı.
Sayın İhsan Kaçar'a teşekkür ediyoruz.
Tahran Radyosu.
Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha Amerika ve Avrupa'yı gelecekte düzenlenecek seçimlere müdahale etmekle suçladı. Bu haberle birlikte sohbetimizi noktalıyoruz.
Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'dan Amerika'ya batıdaki dünya güçleri ülkemizde Cumhurbaşkanlığı seçimlerini etkilemek için büyük çaba sarf ediyor ve bana karşı nefret kampanyaları yürütüyor ifadelerini kullandı. Bu arada 20 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının ardından şunu söylemek gerekiyor. Türkiye Cumhurbaşkanı batılı hükümetlerin Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine müdahalesinden duyduğu kaygıyı ve memnuniyetsizliği de ikinci kez diri getiriyor. Daha önce Türkiye Cumhurbaşkanı Batı'nın yaklaşan Türkiye seçimlerine müdahalesinden duyduğu memnuniyetsizliği dili getirmişti. Her halükarda burada dikkat edilmesi gereken nokta Ankara hükümetinin bölgedeki bağımsız ülkelere karşı nefret yaymak için izlediği politikadır. Yani Türkiye Cumhurbaşkanı Batı'nın kendisine karşı yaydığı nefreti yorumlarken emrindeki hükümet Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti medyasında bölgenin bağımsız ülkelerine ve hatta Rusya'ya karşı sürekli nefret yaymaktır. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi Başkanı Fahrettin Altun ise Ankara hükümetinin yalan haberlerin yayılmasına karşı her yönden seferber olma kararlarını açıkladı. Altun hükümet yanında duranlar vatandaşlara net bilgi sağlamak için topyekun seferber edilecek dedi.
Ankara hükümet yetkililerinin açıklamaları, Ankara hükümet yetkililerinin tüm planlarına bir umutsuzluk ve çaresizlik ortamının hakim olduğunu gösteriyor. Türkiye meseleleri uzmanları, Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken, başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere iktidar partisi yetkililerinin son derece hayal kırıklığına uğradığını inanıyor. Bu, geçtiğimiz aylarda başta Erdoğan olmak üzere iktidar partisinin yetkililerinden böyle bir fikrin nadiren duyulmasına rağmen ortaya çıkmaktadır. Ankaralı yetkililerin bu şekilde yorum yapması belki de muhalefet partileriyle anlaşmak için bir oyundur. Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin arifesinde Türkiye'nin kıdemli analistlerinden biri olan Ahmet Taşkıran, Erdoğan hükümetinin siyasi politikasını eleştirel bir şekilde sorguladı ve Türkiye'deki kanunsuzluk, yargının bağımsız olmaması ve hükümetin itibarını sarsmasından duyduğu endişeyi dile getirdi.
Bu arada ekonomi uzmanlarının bakış açısına göre Türkiye'deki mevcut ekonomik kriz son 30 yılda eşi görünmemiş ve bu kriz Erdoğan ve parti üyelerini iyice batıracaktır. Bundan son depremin de etkileri eklemelidir. Uzmanlardan biri uzun süredir Hürriyet ve Milliyet dergisi analistliğini yapan Taha Akyol'dur. Taha Akyol, bu hususla ilgili olarak 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi Türkiye'deki demokrasi tarihinin en zor seçimi olacak, dedi. Buna rağmen Ankara makamlarından yaklaşan Türkiye seçimlerine yabancı ödenen müdahalesi konusundaki endişelerine rağmen Murat Aksoy, %30'un sırrı başlıklı bir analizde şunları söyledi. Cumhur İttifakı kamuoyu yoklamalarındaki oyu 2018'de göre azaldı ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyları hala %30 civarında. Bunun muhalefet hizbinin kafasını karıştırdığı açıktır.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz.
Allah'a emanet olun.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.
Radio VOH Hausa.